Ayrım 47. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 425. Daha sonra genç bir gazeteciye anlattığı gibi, hiç kuşkusuz kendisi de ona ilgi göstermişti. Ama onun kapıldığı türden duyguların etkisiyle değil, bedensel, duyumsal da değil, bir bakıma toplumsal duyguların etkisiyle, böyle çok ünlü ve çok üstün bir kişiyi baştan çıkarmayı başarmış, ilk kadın ününe erişmek amacıyla girişmişti buna. Yusuf Aksu kendisi için tıpkı 6 ayda bir değişen giyim biçimleri gibi bir modaydı. Tüm modalar gibi de geçiciydi. Üstelik ilk atılım geçtikten sonra şimdi onu sıkıcı bulmaya başlıyor, kimi davranışları sinirine dokunuyordu. Amacı herkesin gözleri önünde onunla bir süre büyük bir aşk yaşar gibi görünmekti. Ama şimdi Yusuf Aksu, beceriksiz bir delikanlı gibi tutkusunu herkese belli ettiğine göre, onu yüzüstü bırakıp gitmenin, femme fatale ününün pekiştirilmesi bakımından daha da yararlı olup olmayacağını düşünüyordu. Ancak Yusuf Aksu'nun büyük ilgi odağı olduğu bir dönemde, onu yüzüstü bırakmanın, başta solcular olmak üzere herkesin öfkesini çekmesinden korktu. Böylece onu bırakmak yerine tutumunu yumuşatmaya, hatta onunla olabildiğince sık görünerek ilişkilerinin yakınlığı konusunda kuşku bırakmamaya karar verdi. Söz konusu böyle bir adam olunca görünüşle yetinmekte hiçbir sakınca yoktu. Böyle diyordu ama kimi tanıdıklara göre onu bedensel olarak istediği zamanlarda olmuştu. Yusuf Aksu bir akşam galeride bir süre oyalandıktan sonra bir kez daha düş kırıklığına uğramış olmanın sıkıntısıyla ağır ağır eve doğru yürürken gözleri bir manav sergisine takıldı. Birkaç saniye süresince öyle durup özenle sergilenmiş meyvelere baktı. Cazibe Çelebi'yi Maçka'ya çağrışının üzerinden neredeyse koca bir yıl geçtiğini ayrımsadı. "Koca bir yıl," diye mırıldandı. Bir süre daha baktı meyvelere, elmaları ilk kez dallarında gördüğü akşamı, uçsuz bucaksız bahçeyi anımsadı, birden ağlamak geldi içinden. O sıralarda Cazibe Çelebi'yi tanımıyordu daha. Yalnız varlığını biliyor, gittiği yerlerde gözleriyle onu arıyordu, bir eksiklik olarak duyuyordu onu. Oysa gerçek eksiklik onu tanıdıktan, yani o bir eksiklik olmaktan çıktıktan sonra başlamıştı, ağır katlanılmaz geliyordu. Neredeyse hıçkırmaya başlayacaktı, başını önüne eğerek yürüdü. "Böyle gecenin karanlığında, tek başıma sokaklarda yürümenin benim için ne demek olduğunu bir bilse," diye söylendi. Buna karşın işkenceyi uzatmak istermiş gibi, dönmek için daha uzun bir yol seçti. En sonunda tam evinin sokağına sapmak üzereyken, Cazibe Çelebi gibi ince ve uzun ama çok daha genç bir kadın yolunu kesti. "Özür dilerim, siz Yusuf Aksu değil misiniz?" diye sordu. Yusuf Aksu bir düşten uyanmış gibi şaşkın şaşkın genç kadına baktı. "Evet, adım Yusuf Aksu," diye yanıtladı. "Siz çok büyük bir adamsınız, çok önemli bir bilim adamısınız. Bir Türk kadını olarak sizinle gurur duyuyorum," dedi kadın. "Kendinize iyi bakın, Türkiye'de bir Yusuf Aksu daha yok." Yusuf Aksu büsbütün şaşırdı. "Bunu da nereden çıkardınız, nereden biliyorsunuz?" diye sordu. "Bilmiyorum, inanıyorum," dedi kadın. "Ben de buralarda oturuyorum ama o kadar istememe karşın bugüne kadar size hiç rastlayamamıştım. İzin verirseniz elinizi sıkmak istiyorum." Yusuf Aksu ne söyleyeceğini bilemedi, utangaç bir çocuk gibi elini uzattı yalnızca. Kadın elini coşkuyla sıkarken o yüzünün kızardığını duydu. "Yanaklarınızı da öpebilir miyim?" dedi kadın. Yusuf Aksu yanıt vermedi ama kadının uzanıp yanaklarını öpmesine sesini çıkarmadı, sonra hiçbir şey söylemeden yürüdü. Apartmanın kapısına gelince dönüp geriye baktı. Kadının hep aynı yerde kendisine bakmakta olduğunu gördü. Cazibe Çelebi'den çok daha genç ve çok daha güzel olduğunu düşündü. "Saçma, saçma, her şey saçma," diye söylendi. Kapıdan içeri girerken elinde elinin, yanaklarında dudaklarının yarattığı duyumu düşündü. güzeldi, hem de hep sürer gibiydi. Buna karşılık kadının Cazibe Çelebi'den çok daha genç ve alımlı olmasına karşın hiçbir olağan dışılığı yoktu. Üç aşağı beş yukarı Cazibe Çelebi'nin ellerinin ve dudaklarının uyandırdığı duyumdu. Öyleyse onun ellerinin ve dudaklarının dokunuşunu bu kadar olağanüstü, bu kadar çekici kılan neydi? Ben mi büyütüyorum diye sordu kendi kendine, yanıt bulamadı. Dairesinin önünde anahtarı kilide sokacağı sırada kapı kendiliğinden açılıverdi, karşısında Cemile Hanım'ı gördü. ''Hoca, sana ne oldu böyle? Yüzün kağıt gibi.'' dedi. ''Bir şeyim yok.'' dedi Yusuf Aksu, kapıdan içeriye girdi. Cemile Hanım arkasından gelip önüne geçti gene, yumrukları belinde tepeden tırnağa süzdü onu. ''Gene oradan mı geliyorsun?'' diye sordu. ''Evet, gene oradan geliyorum.'' Başka bir bildiğin yer mi var ki? Varsa da orası, yoksa da orası. Yok, dedi Yusuf Aksu, derin derin içini çekti. Çok uzak bir yoldan gelmiş gibi, bitkin bir biçimde koltuğuna bıraktı kendini. Solgunluğunu gizlemek istercesine, yüzünü ellerinin arasına aldı, gözlerini yumdu, öylece kaldı. Gözlerini yeniden açtığında, Cemile Hanım bir elinde çok sevgili kasetçaları, bir elinde içi kaset dolu bir naylon torba, gene başucunda dikiliyordu. ''Hoca, bak ne getirdim.'' dedi. ''Bunlar sana iyi gelir.'' ''Onlar ne, ilaç mı?'' diye sordu Yusuf Aksu. ''İlaç değil, kaset.'' Cemile Hanım torbayı halının, kasetçaları sehpanın üstüne koydu. Karşıdaki koltuğun ucuna ilişti. Türkülerin aşk acısını yatıştırmakta dünyanın tüm ilaçlarından daha etkili olduğunu, İnsanların bu nedenle bu kadar çok türkü söyleyip türkü dinlediklerini söyledi. Yusuf Aksu, Cemile Hanım'ı tanımasa kendisiyle alay ettiğini düşünecekti. ''Cemile Hanım, benimle alay etmiyorsun herhalde.'' dedi. ''O nasıl söz? Denemesi bedava.'' diye atıldı Cemile Hanım. Çok önemli bir iş yapar gibi kasetçalara gözde kasetlerinden birini koydu. ''Yum gözünü de dinle şunu.'' dedi. Yusuf Aksu gözlerini yumdu ama yükselen cızırtılı sese pek kulak vermedi, sözlerini anlamaya da çalışmadı. İster yerli olsun ister yabancı, şarkılara hiçbir zaman ilgi duymamıştı. Gözlerini açıp Cemile Hanım'a kasetçalarını kapatmasını söylemeyi düşünürken, birdenbire çok derinlerden gelen bir sesin, dünyanın en doğal sözünü söyler gibi, ''Yar yüzüne yüz yıl baksam az gelir.'' dediğini duydu. Bir iki kez gördüklerinin yüzünü anımsayabilirken, Cazibe Çelebi'den ayrıldıktan sonra yüzünü bir türlü gözlerinin önüne getiremeyişini düşündü. Tepeden tırnağa titredi. Gene gözlerinin önüne getirmeye çalıştı bir süre, olmadı. O hep silik kalan yüzü belirginleştirmeye çalışırken bir gurbet türküsünün iki dizesi, ''Kadrimi bilmezin eline düştüm ve eğil dağlar benim sılağım görünsün.'' dizeleri beyninden ve bedeninden güçlü bir elektrik akımı gibi geçti. Gözlerini açtı, ne diyeceğini bilemedi. İlk bakışta bu dizelerle kendi durumu arasında hiçbir koşutluk yoktu, hiçbir zaman İstanbul dışına çıkmamıştı. Cazibe Çelebi'yi değer bilmez diye yargılamakta haksızlık olurdu. Ama işte bunca yıllık evinde, yatağının üstünde, yatsınmış, bırakılmış buluyordu kendini. Daha doğrusu türkünün dizeleri yatsınmış, bırakılmış bir adam olduğunu söylüyordu ona. Kendisini, özellikle kendisini anlatıyordu. ''Tuhaf, çok tuhaf.'' diye mırıldandı. Gurbet türküsünü izleyen türküleri daha bir dikkatle dinledi. ''İnsanlar ne çok acı çekmişler.'' diye düşündü. Acı çekmemiş olsalar bunu böyle söyleyemezlerdi. Ama bir kez daha ona öyle geliyordu ki, yalnızca kendi acılarını belirtmekle kalmıyordu bu dizeler. Acıyı yayıyor, dinleyene de dinleyenin kendi acısı olarak, hem de acının kendisinin bile ulaşamayacağı bir kesinlikle duyuruyorlardı. Bir şey daha yapıyorlardı. Acının doruk noktasına ulaşmış olmaktan mı, acının paylaşıldığını, hepimiz için olduğunu görmekten mi, gereğince dile getirilmesi bir bakıma onu azaltmak olduğundan mı bilinmez, İnsan bunaltıcı bir yerden günlük güneşlik bir açıklığa çıkmış gibi bunalımın hafiflediğini, sızının köreldiğini duyuyor. Acı var doğru ama dünya da var diyordu. Cemile Hanım hep öyle oturup dinlerken usul usul ığralanıyor. Bu arada türküler anlattıkları dünyaya ondan yansıyormuş gibi. Gözlerini Yusuf Aksu'dan ayırmıyor, yüzünün ve bedeninin hiçbir devinimini kaçırmamaya çalışıyordu. "Hoca ben artık gideyim ama bunlar sende kalsın," dedi. "Canının istediği gibi çalıp dinlersin." "Ben mi? Bunları mı? Nasıl?" diye kekeledi Yusuf Aksu, uzun bir düşten uyanmış gibiydi. Cemile Hanım yarı şaşkın, yarı üzgün, kasetçaları nasıl kullanacağını gösterdi ona, denemesini de yaptırttı. "Bunları koy, dinle, fazla da düşünme, bence değmez," deyip doğruldu. Sonra kapıdan çıkmak üzereyken geriye dönüp gülümsedi. "Bak hoca, fiş prizde değilse teyp çalışmaz, sakın unutma," dedi. Ama ağır ağır merdivenden inerken gözleri yaşlarla doldu. "Allah'ın garibi," diye söylendi. "Her şeyi en iyi o bilir diyorlar ama bir teypi çalıştırmayı bile bilmiyor, bir kadına sarılmayı bile bilmiyor. Nasıl adam olacak ki bu adam?" Gözlerini kurulayıp evine girdi. Bayram Beyaz Yusuf Aksu'yu görmeye gitmeye hazırlanıyordu. "Otur oturduğun yerde," dedi. "Bırak herif bir gece de kafasını dinlesin. Çok yorulmuş, erkenden yatacak." Yusuf Aksu yatmadı. Neredeyse hiç ara vermeden önlü arkalı 3 kaset dinledi. 3. kasetin sonuna doğru hep başkalarının acılarını dinlemesine karşın kendi ağzıyla içini dökmüş gibi rahatladı. Hiç kuşkusuz tam bir rahatlama denilemezdi buna. Cazibe Çelebi'nin kapısından çıktığı andaki keder içinde taş gibi duruyor, ağırlığını da sızısını da duyuruyordu ama çelişkin bir biçimde ağırlık da sızı da eskisine göre hem çok daha önemli hem çok daha katlanılır bir nitelik kazanmıştı. Bu beklenmedik esenlik içinde ne zamandır hiç kimseyle konuşmadığı, yalnızken de hiç anımsamadığı büyük soruna, yaşamının kuramına döndü birdenbire. Bu dinlediği türkülerin tüm türküler ve şarkılar gibi ilk dile doğru bir atılım, insanın elini kolunu bağlayan, iletişimsizlik içinde boğulacak duruma getiren dilin zincirlerini koparma yolunda bir çaba olabileceğini düşündü. Aynı anda Cemile Hanım'ın küçük kasetçalarından yalnızca yumuşaklığı, sıcaklığı ve perdelenimleri bile insanın içini tarih öncesinin özlemiyle dolduran bir kadın sesi yükseldi. Öyle güzel, öyle ezgili, öyle kesintisiz, öyle eklemlenimsizdi ki Yusuf Aksu türkünün sözel içeriğine kulak vermedi. Yalnızca sözcüklerin yerel niteliği çekti dikkatini. Bu sözcüklerin tıpkı Cemile Hanım'ın kimi sözcük ve deyimleri gibi ilk dilin kendisinin olmasa da anısının benliklerden tümüyle silinmediği dönemlerin izleri ya da özlemi olabileceği geldi usuna. Ne olursa olsun kasetteki kadının sesi gibi türküsünün ezgisi de dil öncesinden bir şeyler içeriyor. Tüm insanların aynı eklemlenimsiz dili konuştuğu ve tek tek her insanın bir türküsü ya da ötüşü bulunduğu dönemden bir şeyler getiriyordu. Kalktı, yeryüzünü sorgulamak istercesine pencereden dışarıya baktı. Karşı kıyıdaki birkaç ışık noktası bir yana, her yer karanlık içindeydi. "Evet, her şey apaçık ortada," diye söylendi. Şimdi ona öyle geliyordu ki, resim, heykel, yazı, tüm insan yaratımları dilden, bildiğimiz dilden önce doğmuş olabilirdi. Ama müzik, yani çalgılar, ezgiler, şarkılar kesinlikle dilden sonra doğmuştu. İnsanlar mutlu dönemlerin yitirilmiş iletişimini yeniden sağlamak için ona başvurmuşlar. Ötüşü, çığlığı, gülüşü onunla yeniden kurmuş, yaşamı onunla anlamış, onunla anlatmışlardı, bugün de aynı şeyi yapıyorlardı. Yusuf Aksu, ertesi günde her şeyi bir yana bırakarak Cemile Hanım'ın kasetçalarından onun türkülerini dinledi. çoğu radyodan doldurulduğundan arada bir türküyü sunan kişinin kısa konuşması da geçiyor. Yusuf Aksu o zaman türküyle konuşmayı karşılaştırarak geceki gözleminde müziği ilk dile doğru bir atılım olarak tasarlamakta haklı olduğunu düşünüyor. Bir kaset bitti mi hemen arkasından bir yenisini koyuyordu. Birden güçlü bir erkek sesi odayı dolduruverdi. Yusuf Aksu donmuş gibi öyle durup dinledi. Türkünün sözleri geleceğe yönelikti. Bu ayda olmazsa gelecek ayda 11 ayın birisinde gidelim. Ozan'ın eski takvime göre konuştuğunu düşünemedi. Tutkun kişinin bu ay gidemediğine göre o yıl önünde kalan 11 aydan birinde gitmeye hazır olduğunu tasarladı. Dün akşamdan beri dinlediği türkülerde ilk kez karşılaştığı bu iyimserlik serinliğe benzer bir şeyler estirdi içinde. Cazibe Çelebi'nin rejimi karşısında fazla karamsar olmamak gerektiğini düşündü. Belki o da şu 11 ayın birinde o tutkudan bu tutkuya gelebilirdi. Türkü oldukça uzun bir süre sürdürdü etkisini. Onda ilk kez alışılmıştan kopma isteği uyandırdı. Hemen kalkıp gidecek değildi, ancak gene de tuhaftı. Tüm yaşamı boyunca oturmuş, evin dışında kalan her şeyden ürkmüş olduğunu unuttu. 11 ayın birinde Cazibe Çelebi'yi de alarak buralardan gitmeyi kurdu. Sonra derin derin içini çekti. "Ben bayağı saçmalıyorum. Nereye gideceğim ki?" diye söylendi. Sonra kasetçalara bir kaset daha koydu. Öğleye doğru Cemile Hanım geldi. Tıraş olmuş, giyinmiş, daha kendisi uyurken hazırladığı kahvaltıyı bitirip masayı toplamış olduğunu gördü. Sonra büyük bir sevinç içinde kasetçalarının salona açılan çalışma odasında çalmakta olduğunu ayrımsadı. "Ya hoca, bakıyorum benim türküleri sevmişsin," dedi. "Sevdim, çok sevdim," dedi Yusuf Aksu. "Biliyordum, benim türküleri herkes sever," dedi Cemile Hanım. Kasetçalarının başına gitti, sesini biraz açtı. "Bak hoca, bir Karadeniz türküsü," diye seslendi. Türküdeki adama kendisi de katıldı. "Ağaçlar yuva dolu, kuş kadar olamadım." İçini çekti, gözlerini ona dikti. "Tıpkı bizimki gibi," diye söylendi. Kasetçaların sesini iyice açtı, tüm şirinliğiyle gülümsedi. "Duyuyor musun hoca? Küçük müçüktür ama iyi teyptir. İstersen bağırtabilirsin, kimi türküler bağırtılmak ister," dedi. Sonra düşüncesini değiştirmiş gibi birdenbire sesi kıstı. "Neyse, biz gene de senin gibi kısık çalalım. Bakarsın, Ercan'ın yerine koydukları herifin hükümete senin türkü dinlediğini yazacağı tutar, başımız belaya girer." Söylediğine kendisinin de inanmadığını göstermek istercesine bir kahkaha attı. Bedeninin kocamanlığına karşın keklik gibi sekerek mutfağa gitti, öğle yemeğini hazırlamaya girişti. Şimdi Yusuf Aksu çalışma odasında, masasının başında, önünde açık bir ansiklopedi, gözleri tavanda öylece oturuyor, yeni bir türküyü dinliyordu. Yemeği birlikte yemeyi önerdi. Cemile Hanım dakikasında geri çevirdi öneriyi, sonra gözlerini gözlerine dikerek Cazibe'ye gidip gitmeyeceğini sordu. Hayır yanıtını alınca "doğrusu da bu," dedi. "Her gün her gün gidip de ne diye burnunu büyüteceksin ki? Teyp sende kalsın, otur türkünü dinle." Yusuf Aksu da öyle yaptı, oturup türküsünü dinledi. Ama türküler de pek sarmadı, kasetçaları kapatıp ansiklopedilerinin arasına döndü. İki büyük duvarı kaplayan kocaman ciltler üzerinde dolaştırmaya başladı gözlerini. Ama birden kendisi onlara değil de onlar kendisine bakıyorlarmış ve bunca yıllık içli dışlılıktan sonra kendisini acımasız bir biçimde yargılıyorlarmış gibi bir duyguya kapıldı. Büzüldükçe büzüldü olduğu yerde. Birkaç dakika sonra hiçbirine el sürmeyi göze alamadan usulca salona döndü. Pencerenin önüne oturdu. Dışarıda her şey güneşin altında ışıl ışıldı. Marmara'nın çırpıntılı suları kıvılcımlar saçıyor. Havada deniz gibi bir tür sıvıya dönüştüğünden olacak. Kıvılcımlar sanki pencerelere kadar yükselerek insanın gözlerini kamaştırıyordu. Şilepler, büyüklü küçüklü tekneler ağır ağır yol almaktaydı. Yusuf Aksu'nun dilinin ucuna 11 ayın birisinde gidelim dizesi geldi. Gözlerinin yaşardığını duydu. Bu uçsuz bucaksız şenlik görüntüsünün içine her şeye karşın bir keder karışmış olmalıydı, öyle düşündü. Yıllar yılı karşı kıyıda yeşilliklerin azalıp yerlerini yavaş yavaş birbirinden çirkin yapıların almasını, açgözlülerin hoyratlığının değil de doğanın değişimi sonucu, gemilerin ağır ağır ilerleyişini, insanların istemlerini değil de martılar ve kara bataklar gibi kendi yazgılarını izlemeleri olarak görmüştü. Şimdi bulanık bir biçimde her şeyde insanların varlığını duyuyor, Cazibe Çelebi'ye duyduğu aşk nedeniyle onların serüvenine katıldığını sezinliyordu. Koltuğuna döndü, oturup gözlerini yumdu. Neden sonra kırlangıç çığlıklarıyla uyandı. Kırlangıçlar gene hep öyle mavi ama eski parıltısını yitirip donuklaşmış gökyüzünde, kalabalık mı kalabalık, hep birlikte çığlık çığlığa uçuyor, oluşturdukları sürüler dönüyor, bükülüyor, yükseliyor, alçalıyordu, birbirlerini sıyırırcasına ama hiç birbirine değmeden. İçini çekti. Gerçek dil onlarınki. Yaşamdan ve devinimden ayrılmıyor hiçbir zaman, dedi kendi kendine. Der demez de bunu ilk söyleyeni anımsadı, gene gözleri yaşardı. Kapı çalındığında gökyüzü çoktan kararmıştı. Ama o hep aynı yerde, aynı biçimde oturuyordu. Kalkıp kapıyı açtı. Firuz Polat gene durgun ve kederli görünüyor. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı gülümsüyordu. Gün boyunca hastalarla uğraştıktan sonra hocamızın dinlenmiş ve dost yüzüyle karşılaşmak ne güzel, dedi. Firuz Polat'a dönerek değil mi diye sordu. O da başıyla onayladı ama gözlemi paylaşmıyor, hem de gözlemi doğru çıkarmadığı, doğası doğasına, kafası kafasına uymayan bir kadın yüzünden dinginliğini yitirdiği için neredeyse kızıyordu ona. Saygısı ve sevgisi hep sürmekle birlikte, son günlerde Çuvaldız'da adını çok az anmaktaydı. Aynı akşam Yusuf Aksu, Bayram Beyaz ve Zeynel Duman'ın Kızıl Tosbağı'yla, Profesör Doktor Osman Nuri Balcı ile kendisinin Mercedes'le geldikleri şu denize yukarıdan bakan lüks lokantada da gene asıktı suratı. Tüm soruları kısacık yanıtlarla geçiştiriyor, sonra dalıp gidiyordu. Suskunluğu dostlarına da geçti. Aynı masada her biri kendi dünyasında, sanki kıtlıktan çıkmış gibi rakıya ve mezelere daldılar. Suskunluk öylesine ağırdı ki, ne uzaklarda ışıldayan denize baktıkları vardı, ne çevrelerinde yemek yiyen, konuşan, şakalaşan insanlara. Bu nedenle masalarının başına dikilip, kendilerine, özellikle de Yusuf Aksu'ya bakarak gülümseyen, kara giysili, ak gömlekli, ak kelebek kravatlı, yakışıklı genç adamın ayrımına bile varmadılar uzun süre. En sonunda rastlantıyla başını kaldırınca, Yusuf Aksu onunla göz göze geldi. Çok güçlü bir ışık vurmuş gibi gözlerini ovuşturdu. Bir kez daha uzun uzun baktı genç adama. Ama sen diye kekeledi. Evet hocam, ben Murat, 5. Murat, saygılarımı sunarım, dedi genç adam. Ama sen burada böyle diye kekeledi Yusuf Aksu. Evet hocam, ben burada böyle diye yineledi genç adam. Ben her kılığa girerim. Ama baş kılığım budur, çünkü benim en iyi bildiğim ve en kolay bulduğum iş garsonluk. 47. ayrımın sonu, sayfa 433.